Ayrım 11.
Sen bu deseni tamamlamakla bu yürüyüşü de tamamlama hakkını elde ettin. Bizler birlik içerisinde düz bir yolda yürüyoruz. Mutantlar pek değişik inançlara sahiptiler. Onlar senin yolun benimkinden değişik derler. Senin kurtarıcın benim kurtarıcım değildir. Senin daimam benim daimamdan farklıdır derler. Oysa gerçek şudur ki tüm yaşam tek bir yaşamdır. İlerleme yolunda sadece tek bir oyun vardır. Sadece tek bir ırk, değişik gölgeler vardır. Mutantlar Tanrı'nın adı, Tanrı'nın evi, Tanrı'nın günü ve Tanrı'nın ayini yüzünden tartışırlar. O yeryüzüne inmiş midir ki? Ona ait öykülerden nasıl bir anlam çıkarabilir? Gerçek gerçektir. Sen birinin canını acıtırsan kendi canını acıtırsın. Birine yardım edersen kendine yardım edersin. Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Mutantlar bunun sadece bir insan ömrü boyunca geçerli olduğunu, bireysellik ve ayrımcılık anlamında düşünürler. Gerçek insanlar bunun sonsuzluğa dek süreceğini bilirler. Atalarımız, doğmamış torunlarımız, her yerdeki tüm yaşam bunların tümü birdir. Oyun bittikten sonra adamlardan biri bana, insanların bir ömür boyunca yaşayıp da Tanrı'nın kendilerine verdikleri yeteneğin ne olduğunu öğrenemediklerini, doğru olup olmadığını sordu. Kabul etmek zorunda kaldım ki son derece bezgin bazı hastalarım vardı ve onlar yaşamın kendilerine değmeden geçip gittiğini düşünürlerdi. Ama yaşama katkıda bulunan insanlar da vardı. Evet, kabul etmeliydim. Pek çok mutant kendilerine bir yeteneğinin verilip verilmediği konusunda kafa bile yormamıştır. Hatta ölene dek yaşamın amacını bile akıllarına getirmemişlerdir. Arkadaşım başını sallarken gözleri yaşla dolmuştu. Böyle bir şeyin gerçekleşebileceğine inanmak ona öyle zor gelmişti ki. Benim bir şarkımın tek bir insanı olsun mutlu kılabilmesini mutantlar nasıl olur da anlayamazlar. Bir insana yardım edersen iyilik yapmış olurum. Ama her seferinde sadece tek bir insana yardımcı olabilirsin. Onlara İsa'nın adını duyup duymadıklarını sordum. Elbette dediler. Misyonerler öğretmişti. İsa Tanrı'nın oğludur. Bizlerin en büyük ağabeyimizdir. Tanrısal birliğin insan formuna girmiş halidir. O en büyük saygıyı hak edendir. Birlik çok yıllar önce yeryüzüne inmiş ve mutantlara unuttukları bir şeyi nasıl yaşamaları gerektiğini anımsatmıştır. İsa gerçek insanlar kabilesine gelmemiştir. İstese elbette gelirdi. Biz gene buradaydık ama mesajı bizler için değildi. Bize gerekli değildi çünkü bizler nasıl yaşamamız gerektiğini unutmamıştık. Bizler zaten onun gerçeğini yaşamaktaydık. Bizler için diye devam etti. Birlik bir şey değildir. Mutantlar biçimlere çok bağlılar. Görünmeyen ve biçimi olmayan bir şeyi kabullenemiyorlar. Tanrı, İsa, birlik bizler için şeyleri çevreleyen bir öz veya şeylerin içinde var olan bir şey değildir. O her şeydir. Kabilenin kurallarına göre yaşam ve yaşamak, hareket, ilerlemek ve değişmek anlamına geliyordu. Onlar canlı ve cansız olmayan zamanda söz ediyorlardı. İnsanlar kızgın, bezgin, kendi için üzgün veya korku dolu oldukları zamanlar yaşıyor sayılmazlar. Soluk almak canlı olmayı belirlemez. Bu öteki insanlara hangi bedenin gömülüp hangisinin gömülmeyeceğini göstermeye yarar. O kadar. Her soluk alan insan bir canlılık hali sergilemez. Olumsuz heyecanlarımızı deneyimlemek ve bunları tatmak da iyidir. Ama bu hal bilge bir insanın içinde kalmak istemeyeceği bir haldir. Ruh insan formuna girdiği zaman mutluluğu ve kederi, kıskançlığı ve minnettarlığı deneyimler ve bunların anlamını öğrenir. Ama bu deneyimlerden bir ders alarak acı veren olayları neşe veren olaylardan ayırmayı öğrenmek gerekir. Bundan sonra spordan ve karşılaşmalardan söz ettik. Onlara Amerika'da sportif olaylara büyük ilgi duyulduğunu, hatta top oyuncularına öğretmenlerden daha fazla maaş verildiğini anlattım. Arkadaşlarımıza bize özgü yarışlardan birini tanımlayabilmek için bir sıraya dizilip hızla koşmaya başlamamızı önerdim. Ve en hızlı koşanın kazanmış olacağını söyledim. Kabile halkı güzel, kara gözlerini kocaman açarak baktılar bana. Ve biri şöyle dedi, "İyi ama bir kişi kazanırsa bütün ötekiler kaybetmiş olur. Bunun nesi eğlenceli ki? Oyunlar eğlenmek içindir. Neden insanları böyle bir deneyime tabi tutup sonra da tek bir kişiyi gerçekten kazananın olduğunu inandırmaya çalışıyorsunuz? Bunu anlamak bizler için çok zor. Sizin insanlarınız bunu kabullenebiliyor mu? Ben bu soruyu sadece gülümseyerek ve başını hayır dercesine sallayarak yanıtladım. Çevremizde ölü bir ağaç olduğunu görünce arkadaşlarımdan yardım istedim ve bir de kayadan yararlanarak bir tatravelli yaptık. Bu onlara pek eğlenceli geldi ve kabilenin en yaşlıları bile bunu denemek istediler. Bazı şeylerin asla tek başına yapılamayacağını bana anımsattılar ve bu oyuncağı kullanmanın da buna bir örnek olduğunu söylediler. 70-80 hatta 90 yaşındaki insanlar içlerindeki çocuğu serbest bıraktılar ve kazananın ve kaybedenin olmadığı, herkesin paylaştığı bu oyunlarla eğlendiler. Daha sonra birbirlerine bağladığım hayvan bağırsaklarıyla ip atlamayı gösterdim. Sıra kumun üzerine düzeltip seksek oynamaya gelince arkadaşlarım artık karanlık olduğunu ve bedenlerinin dinlenmeye gereksinmesi olduğunu söylediler. Bu oyunu bir başka zamana erteledik. O gece sırt üstü yattım ve olağanüstü parlak yıldızlarla süslenmiş gökyüzünü seyrettim. Bir mücevherin siyah kadife üzerine serdiği pırlantalar bile böylesine heyecan verici olamazdı. En fazla parlayan yıldız bir mıknatıs gibi dikkatimi çekti ve bu insanların bizler gibi yaşlanmadıklarını düşünmeye başladım. Evet, belki bedenleri yıpranıyordu ama bu daha çok bir mumun erimesi gibi yavaş ve acımasız oluyordu. Hiçbir zaman bir organları 20, öteki 40 yaşında iflas etmiyordu. Amerika'da adına stres dediğimiz şeyin bize nasıl bir oyun bozanlık ettiğini şimdi anlıyordum. Bedenim serinlemeye başlamıştı. Bu öğretiler için çok ter dökmüştüm ama gerçekten etkili bir eğitim alıyordum. Şimdi burada tanıklık ettiğim olayları kendi toplumuma nasıl anlatabilecektim? İnsanlar bana asla inanmayacaklardı. Buna hazırlıklı olmalıydım. Böylesi bir yaşam biçimi olduğuna inanmakta çok güçlük çekeceklerdi. Ama bir şekilde biliyordum ki fiziksel sağlığı iyileştirmek için her insanın içinde olan ve kanayan, yaralı ve hastalıklı o sonsuz varlığı iyileştirmek gerekiyordu. Gökyüzüne bakarken kendi kendime bunu sordum. Nasıl? Kabilenin önünde. Güneş doğar doğmaz hava alabildiğine ısındı. O sabah günlük ayinde bir özellik vardı. Yarım dairenin ortasına ben oturdum ve yüzümü doğuya döndüm. Oğa tabana, tanrısal birliği kendi yöntemlerimce kutsamamı ve günün hayrı için dua etmemi söyledi. Törenin bitiminde yürümeye hazırlanırken bugün kabilenin önünde benim yürüyeceğim söylendi. Ben herkesin önünde yürüyecek ve kabileye önderlik edecektim. Ama bunu yapamam, dedim. Nereye gittiğimizi ve nerede bulunacağımızı bilmiyorum. Bu öneriniz beni gerçekten mutlu etti. Ama ben önderlik yapamam. Yapmalısın diyen bir ses duydum. Artık bunun zamanı geldi. Evini, yeryüzünü, yaşamın her türlü düzeyini görünen ve görünmeyen her şeyle ilişkini öğrenmen için yolu sen göstermelisin. Bir grubun en sonunda yürümek bir süre için iyidir. Ortalarda oyalanmak da hoştur. Ama sonunda herkesin gruba önderlik etme zamanı gelir. Bu sorumluluğu alana dek önderin rolünü kavrayamazsın. Herkes hiçbir ayrım yapılmaksızın bu rolleri zaman zaman deneyimlemelidir. Bu yaşam sürecinde değilse bile bir başka sefer mutlaka. Bir sınavı geçmenin tek yolu bu sınava girmektir. Her düzeydeki sınav sen onu geçene dek şu veya bu biçimde yenilenir. Böylece grup benim önderliğimde yürümeye başladı. Müthiş sıcak bir gündü. Isı sanki 41 dereceyi de aşmıştı. Öğlen durduk ve geceleri uyumak için kullandığımız postlarla kendimize gölgelik yaptık. Güneş biraz alçalmaya başlayınca yeniden yola koyulduk. Ve akşam için kampımızı her zamankinden çok daha geç kurduk. Yol boyunca bizim yememizi onurlandıracak ne bir hayvana ne de bir bitkiye rastlamadık. Su bulamadık. Hava gene de çok sıcaktı ve sanki havası boşaltılmış bir mekana kapatılmıştık. Sonunda pes ettim ve günlük yürüyüşümüzün sona erdiğini bildirdim. O akşam yardım istedim. Yiyeceğimiz de yoktu. Suyumuzda. O ataya başvurdum ama beni dinlemedi bile. Ötekilere yalvardım, dinimi anlamasalar da yüreğimden gelen sesi yorumlayabilirlerdi. Onlara bana yardım edin, bize yardım edin dedim ama kimse kulak asmadı. Bunun yerine aralarında nasıl bazı kişilerin hep arkalarda dolaştığından söz etmeye başladılar. Acaba bizim Amerika'daki berduşların ve evsizlerin de birer kurban olarak kalmayı mı seçtiklerini merak ettim. Elbette sıranın ortalarında oyalanmak pek çok Amerikalının heves ettiği bir durumdu. Ne fazla zengin ne fazla yoksul. Ne ölümcül hasta ne tam sağlıklı. ahlaken saf değil ama büyük suçlar işlememiş. Ama eninde sonunda her birimiz inanca sarılmalı ve kendi adımıza sorumluluk kazanmak için önderliğe soyunmalıydık. Kurumuş ve şişmiş dilimle çatlamış dudaklarımı yalayarak uykuya kaldım. Başımın dönmesi açlıktan mı, susuzluktan mı, yorgunluktan mı yoksa sıcaktan mı kaynaklanıyordu, bunu bilecek durumda değildim. İkinci gün gene benim önderliğimde yürüdük. Hava gene dehşetli sıcaktı. Artık boğazım tıkanmıştı. Yutkunamaz olmuştum. Dilim öylesine kuruydu ki sanki sertleşmiş ve şişmiş gibi geliyordu. Ve dişlerimin arasında kuru bir sünger tutuyormuşum gibi hissediyordum. Soluk almak güçleşmişti. Sıcak havayı ciğerlerime çekmeye çalışırken bu insanların koala ayıları gibi geniş burun deliklerine sahip olmakla ne kadar şanslı olduklarını düşündüm. Bu ortamda benimki gibi kalkık ve ince bir burun, onların geniş burunları ve büyük burun delikleriyle karşılaştırınca pek yararsız kalıyordu gerçekten. Ufkun çıplaklığı bana nasıl düşmanca geliyordu ve doğa sanki insanlığa, insanlara meydan okuyordu. Toprak ilerlemeye karşı verilen tüm savaşları kazanmıştı ve şimdi yaşama yabancılaşmış gözlerle bakıyordum. Burada yollar yoktu. Başımın üzerinden uçak geçmiyordu. Hatta hayvanlara ait izler bile görünmüyordu. Kabile bana yardım elini uzatmasa çok yakında öleceğimizi biliyordum. Çok yavaş yürümeye başlamıştık. Her adımı atmak daha da güçleşmişti. Uzakta kara ve ağır bir yağmur bulutu görünmüştü. Ve onun yağdıracağı nimetle ulaşabilmek için yeterince hızlı yürüyemeyeceğimizin bilincinde olmak acı veriyordu. Hatta gölgesinden yararlanacak kadar bile sokulmamıza olanak yoktu. Onu sadece uzaktan görebiliyor ve yaşam verici suya bir eşeğin başının ötesine bağlanan ve asla ulaşamayacağı havuca koşması gibi koşsak da ulaşamayacaktık. Bir an geldi ki kendimi bağırmaktan alıkoyamadım. Belki bunu yapabileceğimi kendime kanıtlamak, belki de sadece umutsuzluğum nedeniyle bağırdım. Ne var ki hiçbir şeye yaramadı. Dünya sessiz bir canavar gibi benim bu çığlığımı da yutuverdi. Gözlerimin önünde serin sularla dolu bir havuz vardı. Ama oraya vardığımda yerde kumdan başka bir şey olmadığını görüyordum. İkinci günde yiyeceksiz, susuz ve yardımsız geçti. Gece bitkin düşmüştüm. Hastalanmıştım. Yastık niyetine kullandığım postu bile sermeye halim kalmamıştı. Sanırım o gece uyumadım ama baygın düştüm. Üçüncü sabah gruptaki her bir üyenin önüne gittim. Diz çöküp ölmekte olan bedenimin son gücüyle yalvardım. Lütfen bana yardım edin. Lütfen bizi kurtarın, dedim. Konuşmak bile çok güçtü. Çünkü uyandığımda dilim öylesine kurumuştu ki gerçekten damağıma yapışmıştı. Beni dikkatle dinlediler ve gülümseyerek seyretmekle yetindiler. Herhalde şöyle düşünüyorlardı. Bizler de açız ve susadık. Ama sen bunu deneyimlemek zorundasın. Ve bizler de sen dersini alana dek duruma katlanacağız. Hiçbiri yardım etmeyi önermedi. Yürüdük, yürüdük. Hava hala durgundu. Dünya bana düşman kesilmişti. Sanki benim burada bulunmamı protesto ediyordu. Ne bir yardım, ne bir çıkal yol bulamıyordum. Bedenim sıcaktan kas katı kesilmiş ve hiçbir tepki vermiyordu. Ölüyordum. Bunlar bedeninin susuz kalmasının belirtileriydi. İşte buydu, ölüyordum. Düşüncelerim konudan konuya atlıyordu. Gençliğimi anımsadım. Babamın Santa Fe demiryollarındaki işi çok ağırdı. Çok yakışıklı bir adamdı. Bütün ömrüm boyunca bana yardım etmeye, destek olmaya ve cesaret aşılamaya hazır oldu. Annem daima bizler için evdeydi. Onun tüm berduşları besleyişini ve bu evsiz insanların nasıl olup da kentte onları geri çeviremeyecek tek evin bizimki olduğunu bilmelerine şaştığımı anımsıyorum. Ablam son derece çalışkan, hoş ve gözde bir genç kızdı. Erkek arkadaşlarıyla buluşacağı zaman saatlerce hazırlanır, ben de onu seyretmekten müthiş keyif alırdım. Büyüdüğüm zaman tıpkı onun gibi, ablam gibi biri olmak isterdim. Erkek kardeşimi düşününce aklıma onun evin köpeğine sarılışını ve okuldaki kızların elini tutmak isteyişinden yakınması geliyordu. Biz üç kardeş birbirimizle çok iyi anlaşırdık. Her türlü durumda birbirimize destek olurduk. Ama yıllar bizleri ayrı yerlere savurmuştu. O gün anladım ki benim şu umutsuz halimi hiç öğrenemeyeceklerdi. Bir yerlerde okuduğuma göre insan ölürken tüm ömrü gözlerinin önünden geçermiş. Yaşantım bir video filmi gibi beynimden geçmiyordu. Ama en tuhaf anılar belleğime üşüşüyordu. Kendimi mutfakta durmuş bulaşık kurularken ve kelimeleri telaffuz etmeyi öğrenirken görüyordum. En zor sözcük hava iklimleyicisiydi. Bir denizciye aşık oluşumu, kilisedeki düğünümüzü, erkek bebeğimin doğum mucizesini, evde doğurduğum kızımı anımsıyordum. Tüm işlerimi, okullarımı, derecelerimi, eğitimi aklımdan geçirken bir Avustralya çölünde ölmekte olduğum gerçeğiyle yüz yüze geldim. Bütün bu olanların anlamı neydi? Yaşamın bana hazırladığı son bu muydu? Sevgili Tanrım dedim kendi kendime. Neler olduğunu anlayabilmem için bana yardım et. Yanıt hiç beklemeden geldi. Amerika'daki evimden buraya kadar 15 bin kilometreden fazla yol kat etmiştim. Ama düşünce tarzım bir milim bile değişmemişti. Beynim sol tarafını söylediklerine kulak asan bir dünyadan geliyordum. Mantık, yargılama, okuma, yazma, matematik, neden ve sonuç gibi değerlerin dünyasında yetişmiştim. Burada ise beynin sağ yarısının egemen olduğu bir gerçeklikteydim. Benim sözde önemli eğitim kavramlarımın ve uygarlık gereksinmelerimin hiçbirine önem vermeyen insanların arasındaydım. Onlar beynin sağ yarısının efendisiydiler. Yaratıcılık, hayal gücü, sezgi ve ruhsal kavramlar konusunda hepsi birer ustaydı. Onlar iletişimlerini sözlere dökmeye bile gerek duymamışlardı. Ve bunu düşünceyle, duayla, meditasyonla her ne ad verirseniz onunla başarabiliyorlardı. Bense onlara sesle, sözle yalvarmıştım. Onlara ne tuhaf görünmüş olmalıydım. Gerçek insanların her biri bunu sessizce, zihinden zihine, yürekten yüreğe, tüm yaşamı birbirine bağlayan o evrensel bilinci bireysel olarak aktararak dile getiriyordu. O ana dek kendimi farklı, değişik ve gerçek insanlar kabilesinin dışında biri olarak görmüştüm. Onlar sürekli hepimizin bir olduğunu yineliyorlardı. Doğayla bir olarak yaşıyorlardı. Ama o ana dek ben onların yanında hep bir gözlemci olarak kalmıştım. Kendimi ayrı tutmakta ayak diremiştim. Ben de onlarla, evrenle bir olmalıydım ve gerçek insanların yaptığı gibi iletişim kurmalıydım. Öyle yaptım. Zihinsel olarak bana bu gerçeği anımsatan kaynağa teşekkür ederim dedim. Ve zihnimde haykırmaya başladım. Yardım edin. Lütfen bana yardım edin. Kabilenin her sabah ayinde kullandığı sözcükler geldi aklıma. Eğer bu benim ve her yerdeki yaşamın hayrınaysa bırakın öğreneyim. Zihnime şöyle bir düşünce geldi. Taşı ağzına koy. Çevreme bakındım. Hiçbir yerde taş yoktu ki. İncecik bir kumun üzerinde yürümekteydik. Bu sesi yeniden duydum. Taşı ağzına koy. O anda ilk gün seçtiğim ve hala iki göğsümün arasında taşıdığım taş geldi aklıma. Onu çoktan unutmuştum. Çıkarttım, ağzıma aldım. Şöyle bir çevirdim ve bir mucize ile ağzımda yeniden tükürükler oluşmaya başladı. Yutkunma yeteneğimi yeniden kazandığımı fark ettim. Umut vardı. Belki de bugün ölmeyecektim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim dedim sessizce. Ağlayabilirdim ama bedenimde gözyaşına dönüşecek su kalmamıştı. Bunun üzerine zihinsel olarak yardım istemeyi sürdürdüm. Öğrenebilirim. Gereken her neyse yapacağım. Sadece benim su bulmama yardım edin. Ben ne yapacağımı, nereye bakacağımı, ne yana yürüyeceğimi bilemiyorum. Şöyle bir düşünce aktı zihnime. Su ol, su ol. Sen su olabilirsin, suyu bulabilirsin. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Hiçbir anlamı yoktu. Su ol. Bu olanaksızdı. Ama sonra yeniden toplumun sol beyinli insanı olmaktan kurtulmayı denedim. Kendimi sezgilere açtım. Gözlerimi yumdum, su olmaya başladım. Yürümeye başladım ve tüm duygularımı kullanmayı denedim. Suyun kokusunu alabiliyor, tadını duyabiliyor, hissedebiliyor, sesini duyabiliyor, görebiliyordum. Soğuktum, maviydim, duruydum. Çamurluydum, durgundum, çırpıntılıydım, buzdum, eriyordum. Buharlaşıyordum, yağmur oluyordum, kar oluyordum, ıslaktım. Canlandırıcıydım, sıçrıyordum, yayılıyordum, sınırsızdım. Aklıma gelen her türlü formuyla suydum artık. Düz bir ovada yürüyorduk ve göz elimizde hiçbir yükselti yoktu. Görünürde sadece 2,5 metre yükseklikte bir kumul vardı. Tepesinde de bir büyük taş duruyordu. Bu tek düze manzaraya sanki yanlışlıkla yerleştirilmiş bir yükseklik gibi duruyordu. Yanına vardığımızda yansıyan ışık neredeyse kıstığım gözlerim ve neredeyse trans halindeki bedenimle bu kumula tırmanmaya başladım. ve tepedeki kayanın üzerine oturdum. Aşağıya baktığımda bana destek olan, beni koşulsuz olarak seven arkadaşlarımın durmuş, ağızları kulaklarına vararak gülümseyen yüzlerle beni seyrettiklerini gördüm. Ben de onlara gülümsedim. Sonra sol elimi kaşımak üzere arkama uzattım ve ıslak bir şey hissettim. Hemen arkama baktım. Orada, hemen arkamda, oturduğum kayanın yanı başında, çapı neredeyse 3 metre, derinliği 50 santim olan bir havuz vardı. Ve içi bir önceki günün kara bulutundan yağan berrak su ile doluydu. O ılık suyun bir damlasıyla kendimi Yaradan'a müthiş yakın hissettim. Yüreğimin ta derinlerinden biliyordum ki kilise komünyonundan rahibin sunmuş olduğu hiçbir tat bunu deneyimlememe yetmemişti. Saatim olmadığı için zaman konusunda kesin bir şey söyleyemem. Ama herhalde ben su olmaya başladıktan sonra ancak 30 dakika geçmişti ki hepimiz başlarımızı olduğumuz gibi suya daldırmış, sevinç çığlıkları atmaya başlamıştık. Başarımızı kutlarken dev bir sürüngen bize doğru yaklaştı. Kocamandı. Sanki tarih öncesi çağlardan kalmış bir yaratığa benziyordu. Üstelik bu hayal de değildi. Son derece gerçekti. Hiçbir şey akşam yemeğimiz için bu bilim kurumsal yaratıktan daha yararlı olamazdı. Zaten şenlik yapmakta olan insanlar bu et yemeğinde bulunca iyice coştular. O gece kabilenin toprak ve kendi ataları arasında kurdukları ilintiyi ilk kez gerçekten anlayabildim. Şu dümdüz çölün ortasında fışkırmış gibi duran bizim büyük kaya fincanımız, uzak atalarımızdan birinin besleyici göğsü ve bizlerin canını kurtarmak için inorganik bir madde biçiminde ortaya çıkmış olan bir bilinç olabilirdi pekala. İçten içe bu tümseye annemin adı olan Georgia Katrin adını taktım. Başımı kaldırıp bizi çevreleyen geniş yeryüzüne baktım. Dünyanın bereketli bir yer olduğunu en sonunda anlayabilmiştim. Ve bunun için şükran duyuyordum. İzin verirsek yaşamlarımızı bizlere dayanak olabilecek insanlarla paylaşabileceğimizi öğrenmiştim. Bunu almaya ve vermeye açık olabilirsek dünya yiyecek ve su sunmak için tereddüt etmiyordu. Ama yaşamımda bana yardım etmeye hazır pek çok ruhsal rehberin bulunduğunu öğrenmiş olmanın değerini hiçbir şeyle ölçemezdim. Her sıkıntıda ölüme bu kadar yaklaşmışken, hatta ölürken bile yardım almak olanaklıydı. Bunu biliyordum. Çünkü artık ben de kendi yöntemlerime başardım, sınavımı geçmiştim. Yeminim. Kabileyle yaşanan haftaların günleri arasında hiçbir ayrım yoktu. Hatta hangi ayda bulunduğumuzu bile bilmiyorduk. Zamanın onlar için önemi olmadığı belliydi. Günlerden bir gün, o gün Noel olduğu hakkında derin bir sezgiye kapıldım. Bunun nedenini de bilmiyordum. Ne süslü bir çama ne de Noel yiyeceklerine benzer şeyler de yoktu çevremde. Ama tahminen bugün 25 Aralık olabilirdi. Birkaç yıl önce muayenehanemde yaşadığım ve haftanın günlere bölünmesiyle ilgili bir anım geldi aklıma. Bekleme odasında iki Hristiyan din adamı, Musevilikte sabah gününün gerçekte cumartesiye mi yoksa pazara mı denk düştüğü konusunda tartışmaya başlamışlardı.